sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Umudun Sesi Yaşam Magazini programımıza hoş geldiniz. Program yapımcınız ve sunucunuz olarak ben Volkan. Sizlerle sağlık, aile ve kutsal kitaptan konularla programımızı paylaşacağız.
Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir iki dakika önce biz anlamış olduk ki Allah'ın lütfu, o bizim için bir armağandır. Çok değerli, biz hak etmediğimiz bir armağandır. Öyle değil mi Tamer
Tabii
kardeş?
Ki. Ve, evet.
Ve bu armağan bizim için verilmiş oldu. Ne zaman? Günahı işlediğimiz zaman.
Evet.
Ve bu günahı Allah kendisi işlediğimiz zaman kendisi geldi, bizzat bizimle ilgilendi, durumumuzu anladı ve bunun içinde bir çözüm bulmuş oldu. O da bizim için bir hediye gelmiş oldu. Hak etmediğimiz bir hediyeydi.
Evet. Dolayısıyla Adem ve Hava günah işledikten sonra hemen ölmeleri gerekiyordu. Allah onlara lütuf gösterdiği için, hak etmedikleri, merhamet gösterdiği için, onlara armağan ettiği için onlar ölmediler.
Evet.
Hemen ölmediler. Ondan sonra yaşayıp artık yaşlanıp ecelinden öldüler. Dolayısıyla biz de aynı şekilde Yüce Allah bizi kurtarmak istiyor. Bize yardım etmek istiyor ama biz ne yapıyoruz? O ilk bölümde anlattık ya hikayedeki fare olayı. Evet. Fare nasıl saklanıyor zannediyor ki o ne güzel, beni kimse görmüyor. Aslında her şey apaçık. Allah her şeyi görüyor.
Evet.
Dolayısıyla biz de günah işlediğimizde ne yapacağız? Saklanmayacağız. Allah'a döneceğiz. Dua edeceğiz. Hayatımızı ona teslim edeceğiz. Tövbe edeceğiz.
Evet.
Tövbeden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de tövbe etmeliyiz. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Biz tövbe ettikten sonra artık Allah'ın gösterdiği doğru yolda yürümeye her şeyimizle, bütün varımızla, gücümüzle istemeliyiz ve yapmalıyız.
Nedir zor olsa
o?
Bile de,
nedir
evet.
O? Allah'ın yasasına göre yaşamak,
evet.
Değil mi? Allah bize 10 emirleri veriyor. Allah'ın yasası 10 emirlerde de görebiliriz tabii ki. Sadece orada değil, birçok yerde de Allah'ın yasasını, emirlerini görebiliyoruz. Ama Allah'ın yasasına göre yaşamak bizi doğru yola götürür mü, eriştirir mi? Biz aklanabilir miyiz? Yani kendi gücümüzle. Diyelim ki ben emirleri yerine hepsini getirdim. Allah'ın söylediği bütün emirleri buldum kutsal kitapta. Bir liste hazırladım. O listeye göre bütün emirleri yerine getirdim. Ben bu şekilde yaşarsam aklanır mıyım? Allah'ın listesine bu kişinin diyelim ki yaptığı hayat, yaptığı iyi işler, tuttuğu emirler vesaire kurtulmaya layıktır artık. Bu yeterli midir?
Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Bir zamanlar İsa Mesih'e de bir genç yaklaştı ve şöyle dedi. Ben senin yolundan yürümem için ne yapmalıyım? İşte İsa Mesih de dedi ki onun emiri, yani yasamı, Allah'ın verdiği yasasını uygulaman gerekiyor. Evet dedi ki ben onları her şey tamamlıyorum. Gerçekten biz tamamlasak da yapsak da biz yine kurtulamayacağız. Neden? Çünkü bir kere günahlı bir bedene sahibiz. Ve sizin söylediğiniz gibi de kendimizin gözümüzde biz doğru olabiliriz. Ama Allah'ın gözünde biz mutlaka bir yerde bir yaramazlık, bir günah işlemişizdir. Bu yolda İsa Mesih'le yürüdüğümüz zaman o yasayı yerine getirebiliriz.
Tabii.
Onun gücüyle, çünkü tek başına biz onsuz yapamayız. Ondan sadece verebiliriz. Ve ikinci de şunu diyebilirim. Allah'ın lütfu bize veriyor o kurtuluşu. Biz tek başına o çabada etsek de o istediğimiz zirveye gelemeyeceğiz. Ben bir ayet daha okumak istiyorum. Romalılar 3. bölümde 28. ayet. Çünkü insan yasanın gereklerini yapmakla değil, imanla aklandığını kanısındayız. Burada görüyoruz, bir şey daha eklemem gerekiyor. Biz Allah'ın tarafında olmamız için inançla gelmemiz gerekiyor. İnanmamız gerekiyor İsa Mesih'le bu yolda. Allah'ın yasası aslında Allah'ın karakteri de daha önce söylemiştik bu durumda. Dile tekrar getireceğim. Allah'ın yasasına biz baktığımız zaman aslında onun nasıl bir karakterini olduğunu görmüş oluyoruz. Ve bizlerde de o karakteri olmamızı çabasında olmamız, yapmamız gerekiyor. Yani o zirveye onun karakterine benzer şekilde gayret etmemiz gerekiyor.
Tabii.
Yani tabii ki olmayabilir çünkü biz günah işledik ama Allah'a iman edecek olursa, onu kendimize güveneceksek, teslim edecek isek kendimizi, o zaman biz o zirveye, o istediğimiz noktaya ulaşabiliriz. Tek başımıza dediğimiz gibi yapamayacağız. İman bize yasaya karşı çıkma özgürlüğü veriyor mu?
Evet, ben Allah'a iman ediyorum, istediğimi yaparım düşüncesi olabilir. Ama kutsal kitap bunu onaylıyor mu? Sen Allah'a iman ediyorsan kurtulman için imanla kurtuluyorsun. Artık bir şey yapmana gerek yok. Allah'ın yasasını çiğneyebilirsin. Mi anlamına geliyor acaba? Evet. Hemen Romalılar, kutsal kitaba bakalım. Romalılar 3. bölüm 31. ayet bize ne diyor? Romalılar 3:31.
Evet.
Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz diye soru soruyor.
Evet.
Hayır, tam tersine yasayı doğruluyoruz. Demek ki biz imanla yasaya göre yaşıyoruz. Yani geçersiz kılmıyoruz. Yani biz yasaya, Allah'ın on emirlerini, Allah'ın karakterini gösteren yasaya karşı çıkmıyoruz. Allah'a karşı çıkmıyoruz. Tam tersini bizim hayatımızla ne yapıyoruz? Biz öyle yaşıyoruz ki Allah'ın yasasına uyum şeklinde sağlamış oluyoruz.
Evet.
Demek ki kutsal yasayı hiçbir şekilde biz Allah'a iman ediyoruz dediğimiz zaman kutsal yasayı biz bertaraf etmiyoruz. Ortadan kaldırmıyoruz. Biz
evet,
tam tersini, gerçekten biz Allah'a iman ediyorsak o zaman sadece dinleyicileri olmayacağız. Sadece konuşmacıları olmayacağız. Biz pratik hayatımızda da Allah'ın karakterine uygun bir şekilde yaşayacağız. Allah'ın karakteri de onun yasasıdır.
Evet.
Demek ki Allah'ın yasasına göre yaşamış olacağız. Kutsal yasanın gerçek amacı biliyoruz ki onun karakterini göstermek ve bizim
evet,
de amacımız onun gibi olmak. Yüce Allah'ın bize gösterdiği örneğe göre benzeme, karakterimizi ona göre şekillendirmek.
Zaten İsa Mesih de bu şekilde yaşayarak kendisi gösterdi, değil mi?
Evet.
O bu dünyada günahlı bir bedene sahipti ama günah işlemedi. Neden? Çünkü örnek aldı, hep Allah'ın karakterini aynı şekilde olmaya çabaladı.
Evet, dolayısıyla İsa Mesih'in hayatını incelersek, İsa Mesih %100 bir insan olarak yaşadı. O da bizim gibi denenmelerden geçti. Şeytan onu ayartmaya çalıştı ama başaramadı. Neden? Çünkü İsa Mesih dua etti. İsa Mesih oruç tuttu. İsa Mesih Allah için çok zaman ayırdı. Geceler boyunca dua etti. Saatler boyunca dua etti. Allah'ın yolunu, kelamını okudu. Allah'ın kelamını ezberledi, öğrendi. Dolayısıyla biz de İsa Mesih'in gösterdiği yoldan yürürsek, biz de duayla Yüce Rabbi'ye yaklaşırsak, biz de onun gösterdiği yoldan kelamını öğrenirsek, o kelama göre yaşamaya başlarsak, biz de o zaman demek ki kendi gücümüzle değil, Allah'ın ruhunun gücüyle, Allah'ın ruhu bize güçlendirir, bize yalnız bırakmaz bu yürüyüşte. İsa Mesih gidince ne dedi? Ben gidiyorum ama size bir tesirleyici göndereceğim. Allah'ın ruhunu göndereceğim. O size gösterecek, o size öğretecek. Nasıl yapmamız gerekiyor, nasıl konuşmamız gerekiyor, nasıl yürümemiz gerekiyor bu yolda.
Evet.
Dolayısıyla Allah'ın bu yoldaki yolu net, değil mi?
Evet, çok doğru söylediniz. Ve Romalılar kitabından da okumak istiyorum, eklemek istiyorum. Sizin söylediğinizde 6. bölümde 15. ayette şu sözlerle karşılaşıyoruz. O halde ne diyelim? Yasanın yönetiminde değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyeyim? Kesinlikle hayır. Şimdi
evet,
Pavlus zamanında yani o toplumda bazı kişiler günahların günah sayılmadığını, yani onlar artık lütfun altında bulunduğunu düşünmekteydiler ve bundan dolayı onlar yasaya uygulamaya gerek olduğunu duymuyorlardı.
Kutsal kitap bunu onaylıyor mu peki? Bir insan eğer Allah'ın lütfunun altında yaşıyorsa İstediği gibi günah işleyebilir, istediği gibi yaşayabilir. Öyle bir şey kutsal kitap bize öğretiyor mu?
Hayır, bunu söylemiyor.
Maalesef insanlar kutsal kitabı iyi okumadıkları için, iyi araştırmadıkları için sadece 2000 yıl önce değil, yani İsa Mesih'ten öldükten sonra onun öğrencileri bu öğretişi yaymaya başladıklarında değil, görüyoruz ki asırlar boyunca böyle yalancı öğretişler yayan insanlar, kişiler çıkmıştır.
Evet.
Onlar bunu maalesef Yüce Allah'ın o merhametini, hak etmediğimiz merhametini, onun lütfunu çok yanlış bir şekilde insanlara açıklamışlardır, yorumlamışlardır. Yani sanki sen eğer lütuf altında iyisen ve imanla yaşıyorsan istediğin gibi yaşa. Yani öyle bir şey olabilir mi?
Aslında insanlık maalesef dediğiniz gibi bir uçtan diğer uça geçmek istiyorlar. Yani şimdi bir onlar için yasa önemli olmayabilir. Artık Allah'ın lütfun altındayız. İsa Mesih bize bir lütuf verdi. Biz kendi İsa Mesih bizi affediyor ve bundan sonra biz rahat yaşayabiliriz.
Evet.
Ama aslında bu kendimizi yanıltıyoruz. Çünkü okuduğumuz gibi ayetlerde Allah şunu bizden bekliyor. Yasayı ve lütufu, yasaya baktığımız zaman Allah'ın karakterinde görüyoruz ki biz yanlışlıklar yapıyoruz ve kime geliyoruz? İsa Mesih'e geliyoruz. Ondan tövbe ediyoruz ve onun bizim günahlarımızı affetmesini istiyoruz.
İsa Mesih ne diyor? Ey bütün yorgun olanlar, yükleri ağır olanlar,
bana
gelin diyor. Evet. Ben size rahat veririm.
Evet.
Dolayısıyla biz İsa Mesih'e bakarsak, ona doğru yürürsek, onun gösterdiği yoldan yürürsek, o bize ruhunla güçlendirecek, meleklerini gönderecek, bize yardım edecek ve biz rahata kavuşacağız. Ama onun yardımıyla, kendi gücümüzle değil.
Evet. Evet sevgili seyirciler, bugün sizlerle birlikte lütufu anlamış olduk. Lütuf niçin verildi, kimin için verildi ve şunu da anlamış olduk ki biz bir uçtan diğer uca geçmeyelim. Ama bu konumuz burada bitmiyor. Bir sonraki programda sizlerle buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.
Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazini programını dinliyorsunuz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak için e-posta adresimiz umudunsesiradyosu@yahoo.com. umudunsesiradyosu@yahoo.com. İsa Mesih, dul kadının gömülmek üzere olan tek oğlunu o gün acı çeken bu yaslı anneye geri vermişti. Bu anneye dokunan oydu. Mezardaki Lazar'ı Marta ve Meryem'in gömülmüş erkek kardeşini geri vererek şefkatle onların gözyaşlarını silen oydu. Kim Meryem'e bağışladı? Kim hacın üzerinde ıstırap içinde asılıyken annesini hatırladı? Kim gözyaşı döken kadınlara göründü ve ölümden dirilen bir kurtarıcının mutlu haberini ilk yayan bu kadınlara kim göründü? Onları kendisinin mesajcıları yaptı. O bugün de kadınların en iyi arkadaşı ve yaşam zorluklarında kendisine iman eden herkese yardım etmeye hazırdır. Hiçbir çalışma, inanlı bir annenin yaptığı çalışmayla eş değer değildir. Çocuklarını yetiştirerek büyütmek için bütün çalışmalarını içten gelen hisleriyle yapar ve Rabbin tembihlerini dinler. Taşıyabileceğinden daha ağır yüklerle yüklendiğini hissedip, daha sonra yaptıkları duayla kurtarıcılarına gelip duygularını paylaşanlar, bu yüklerini onunla paylaşma ayrıcalığına sahiptir. Sıkıntılarını onun ayaklarına serenler, kendilerini ayakta tutacak olan gücü onun yanında bulacaktır. Ve Mesih bu sıkıntılı anlarda onlara cesaret, bilgelik, umut ve neşe verecektir. Endişeyle bitkin düşmüş bir anne için onun bütün sıkıntılarını yüklenen böyle bir arkadaşı bilmesi ne kadar da iyidir. Eğer anneler daha sık Mesih'e gelirlerse ve bütün kalpleriyle ona güvenirlerse, onların yükleri hafiflemiş ve ruhları içerisinde de huzur bulacaklardır. Rab sizin dualarınızı işitir. Anne ve babalar çocuklarını eğitirken Rab'bin yolunu izlerlerse bilmelidirler ki yüce bir yerden yardım alacaklardır. Onlar öğretirken ya da öğrenirken bu şekilde birçok kazanç sağlarlar. Onların çocukları bilgelik sayesinde zaferler kazanırlar. Bunu Rab'bin yolunu izledikleri için kazanmış olurlar. Onların doğal ve kalıtımsal eğilimleri kötülüğün üstesinden gelmeye imkan verir. Cennetteki Rab ilginizi, ağırbaşlı gayretlerinizi ve sürekli dikkatli olmanızı ister. O dualarınızı işitir. Rab için sabırla ve şefkatle çocuklarınızı eğitin. Bütün cennet sizin çalışmalarınızla ilgilenmektedir. Rab sizinle birlikte olacak, böylece çabalarınız başarıyla sonuca ulaşacaktır. Siz kurtuluş gerçeğini sade bir şekilde anlatmaya çalışırken ve kişisel bir kurtarıcı olan Mesih'e çocuklarınızı yönlendirirken melekler sizin yanınızda olacaklardır. Rab Betlehemli bebeğin bu değerli hikayesi içinde onların miniklerini ilgilendiren lütfu anne ve babalara verecektir. Onların bu önemli çalışmaları içerisinde anne ve babalar ilahi yardımı mutlaka istemeli ve almalıdır. Eğer anne babaların karakteri, alışkanlıkları ve yaşam şekilleri ikinci derecede kötü kalıplar içerisine atılmış olsa bile onlar umutsuzluğa kapılmamalıdırlar. Rabbin değiştirme gücü sayesinde miras olarak alınanları ve eğilimli oldukları yetiştirilme biçimlerini değiştirebilirler. Tekrar doğmanın anlamı bir dönüşümdür. İsa Mesih'te yeniden doğmaktır. Bu sözü öğretmek için çocuklarımıza bizler yol gösterelim. Eğer çağırırsanız Rab sizi cevaplayacaktır. Ve o buradayım, senin için ne yapmamı istersin diyecektir. Cennet ile dünya birbirine bağlanır. Her ruhun görevi yerine getirmesine imkan verir. Rab bu çocukları sever. Anladıkları yüce bir çağrıyla onları getirmek ister. Kutsal Ruh yol gösterecektir. Evinde bir eğitmen olması için gücü ve inayeti verecek olan Kutsal Ruh'un kontrolü altında olan her anne ve babayı her koşulda Mesih anlar. Evdeki bu eğitim ve disiplin gelen etkilere şekil ve biçim verecektir. İnsan gayreti ilahi gayret olmaksızın boştur. Ona güvenle bağlı oldukları zaman Rab güçlü bir şekilde çalışacak, anne babalar çocuklarına doğru bir eğitim vermek için çalışacaklar ve onların üzerine dayanan bu kutsal sorumluluk için uyanacaklardır. O, çocuklarının ve kendilerinin kurtuluşu için devamlı çalışan, çocuklarını dualarla ve dikkatlice eğiten böyle anne babalarla birlikte çalışacaktır. O, zevkle kendi iyilikseverliği içinde onların istemlerini yerine getirmek için çalışacaktır. İnsan çabası tek başına cennet için çocuklarınızın mükemmel bir karaktere sahip olmalarında yardımcı olacak bir sonucu getirmez. Ama kutsal çalışma ve yüce ilahi yardım sayesinde başarıyla tamamlanabilir. Mesih'in lütfuyla zenginleşen, sabırlı, sevgi dolu, imanlı hizmetkar gibi anne babalar onlara verilen görevi yapmalıdır. Onlardan beklenen imanlı olmalarıdır. İnanç içinde her şeyi tamamlamış olmalıdırlar. Mutlaka devamlı dua etmelilerdir. Böylece Rab onların çocuklarına lütfu verecektir. Görevlerini yerine getirirken onlar asla sabırsız ya da sinirli olmamalı ya da yaptığı işten bıkmamalıdır. Mutlaka onlar Rab'be ve çocuklarına sıkı sıkıya bağlı olmalıdırlar. Eğer anne babalar görevlerini sevgiyle ve sabırla yerine getiriyorlarsa, temizliğin ve alçak gönüllülüğün bu yüksek standardına ulaşmaları için çocuklarına yardım eden ağırbaşlı çabalarıyla onlar başarıya ulaşacaklardır. Adventist World Radyosu, Umudun Sesi, Yaşam Magazini programını dinliyorsunuz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak için e-posta adresimiz umudunsesiradyosu@yahoo.com. umudunsesiradyosu@yahoo.com. Diyete yönelik ve davranışsal tedavi son yıllarda obezite tedavisinin temelini oluşturmuştur. Ne yazık ki yalnızca kalori kısıtlaması genelde etkisiz olmaktadır. Pek çok diyet yaklaşımının ilk döneminde kilo kaybına yol açtığı fakat uzun vadede kilo kaybının korunamadığı bilinmektedir. Vücut kitle indeksi 30'un üzerindeki kişilerde çok düşük kalorili diyetlerin günlük 800 kalori uygulanması, haftada 2 kilogram kayıp sağlayarak 4 ayda 20 kilo kaybedilmesini sağlayabilir. Ancak kaybedilen bu kiloların tamamı yağ dokusundan olmaz. Tahminen %16-20'si vücut için çok yararlı olan destek dokudan kaybedilir. Bu destek doku ise genellikle 50'li yaşlardan sonra artırılamaz. Tıbbi denetim önemlidir. Çünkü önemli derecede elektrolit kaybedilebilir. İdeal vücut ağırlığı miktarında protein alınması da gerekmektedir. Bu diyete başladıktan sonra kilo kaybının korunmasının özellikle hasta eğitimi yapılmamışsa zor olduğu gösterilmiştir. Bunun nedeni enerji yokluğuna bağlı olarak enerji harcamasının azalması olabilir. Yarı açlık durumunun davranışsal sonuçları da yorgunluk, halsizlik, motivasyon kaybı ile kilo kaybının kalıcı olmasını engellemektedir. Böyle bir kalori kısıtlamasına pek çok insan hayat stresi içerisinde devam ettirmesi mümkün olmamaktadır. Daha iyi yapılandırılmış ve diyet ile egzersizi birleştiren ve davranışsal tedavide uygulayan programlar daha başarılı olabilir. Fakat bu başarı bile tartışılmaktadır. Bu tür programlar 5-6 aylık süreler içerisinde 9-14 kilogram kayıp sağlayabilir ve başarısızlık %20-24 kadar düşük olmaktadır. Ortalama kilo kaybı çoğunlukla %9-10 olmuştur ve 1 yıl sonra kilo düzeyinin korunma oranı %60 ila 80'dir. Çoğu katılımcı bu programları bıraktıktan sonra tekrar kilo alsa da 1-2 yıl sonunda alınan kilo sıklıkla ilk kilo kaybından daha az olmaktadır. En büyük sorun uzun dönemde hastanın izlenmesidir. 5 yıllık izlen verileri çok az olmakla birlikte mevcut veriler 3-5 yıl sonra %100 başarısızlık göstermektedir. Amerikan Milli Kilo Kontrol Kayıtlarından yapılan yakın tarihli bir çalışma kilo kaybını başarılı bir şekilde koruyabilen çok sayıda kişi bildirmektedir. Bu kişiler arasında gözlenen en sık özellikler haftalık 3000 kalorilik egzersiz ve düşük yağ içerikli diyettir. Bu özelliklerin gelecekte tasarlanacak kilo kayıp programlarına yol göstereceği ümit edilmektedir. Unutulmamalıdır ki genel sağlık ve yaşam süresine bu diyet programlarının etkisi bilinmemektedir. Ve bu diyet programlarına katılanlar 3-5 yıl takip edildiğinde kaybettikleri kilonun çoğunu geri almaktadır. Tedavide ilk seçenek kilo kaybı sağlayacak diyet ve karbonhidrat değişimlerinin sayılmasıdır. İlginç olarak çoğu klinik ve deneysel veri bu hastalıkta enerji kısıtlaması diyet uygulamasının kan şekerini azaltıcı etkisini kilo kaybı ve vücut bileşiminde azalma yoluyla yapmadığını göstermektedir. Kısa dönemde kalori kısıtlaması, obez hastalarda hiperglisemi ve hiperlipidemiyi etkili bir şekilde azaltmaktadır ve vücut bileşimini çok az etkilemektedir. Tip 2 diyabette kilo kaybı, tip 2 diyabette kilo kaybı diyetlerine yanıtın çoğu ilk 2,5 kiloda meydana gelir. Kan şekeri kaybedilen 2-4 kilogram içerisinde olumlu etkilenmediyse daha fazla kilo kaybı ile etkilenmeyecektir. Diyabetli hastaların tedavisinde önemli bir noktadır. Nispeten uzun süreli kilo kaybı sağlayabilmiş olan bir diyet önerisi toplam enerji miktarını değiştirmeden makro besin bileşiminde değişiklik yapılmasıdır. Daha az yağ içerecek şekilde gerçekleşmelidir. Prospektif çalışmalarda kilo kaybından farklı amaçlar ile diyetteki kolesterolü ve doymuş yağları azaltmak ve kanser riskini azaltmak gibi %25'ten az yağ içeren diyetlere geçen kişilerin ilk 2 ayda ortalama 2 ila 5 kilo kaybı yaşadıkları gösterilmiştir. Diyette yağ kısıtlamasının meme kanserine olan etkisinin araştırıldığı ve hemşirelerde yapılan geniş bir çalışmada kilo kaybı önerilmeden yalnızca düşük yağ tüketilmesi önerilen grupta ortalama 4 kilodan fazla kilo kaybı gözlenmiştir. Diğer düşük yağlı diyet çalışmaları da bu gözlemleri desteklemektedir. Uzun dönem etki ise daha azdır ve korunabilen kilo kaybı 1 ila 2 kilogram olmuştur. Bu yüksek karbonhidratlı diyetler ile kesinlikle kilo artışı olmamıştır. Özet olarak bu konudan alınması gereken mesaj, hiçbir diyetin tek başına uzun süreli kilo kaybı sağlamadığıdır. Egzersiz kilo kaybı için en etkili çözüm olabilir. Vücut ağırlığını azaltmaya yönelik programlara egzersiz mutlaka dahil edilmelidir. Enerji harcamasının ilginç fakat nispeten daha az anlaşılmış bir alanı istemsiz hareket yani kıpırdanma ile ilgilidir. Toplum içerisinde istemsiz motor aktivite açısından belirgin farklılıklar vardır ve bunun enerji harcamasına katkısı olmaktadır. Total enerji harcamasını hesaplamaya çalışan bazı çalışmalar 24 saatte harcanan enerji değerlerine ulaşamamışlardır. Bu fark zayıf ve obez gruplar arasında da değişmektedir. İstemsiz aktivitenin yarattığı enerji harcamasını hesaplamak zordur. Bunu etkileyen faktörler de davranışsal ve hormonal olarak belirsizdir. Yine de bu konu potansiyel olarak önemli ve genelde gözden kaçan bir alandır. Akut obezitenin cerrahi tedavisi, bypass geliştirildiğinden beri bir seçenek olarak kullanılmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak için e-posta adresimiz umudunsesiradyosu@yahoo.com. umudunsesiradyosu@yahoo.com. Değerli dinleyicilerimiz, program yapımcınız ve sunucunuz ben Volkan. Sizlere mutlu günler diliyorum. Önümüzdeki programda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.